أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، en çok Allah'la beraberlik, Allah'a en çok yakınlık, Allah'ı hemen yanı başımızda fark edebilmek, duyumsayabilmek, bilebilmek konusunda bize en büyük yardımcı Kur'an olduğu halde, biz onu okuyacağımızda Allah'a sığınmak, şeytanın şerrinden ona sığınmak zorundayız. Ona giderken, onun yanına giderken, onunla beraber olmaya giderken, onunla konuşmaya giderken ve onu dinlemeye giderken Allah'a baştan yalvarıyoruz. Ya Rabbi, racim şeytanın şerrinden sana sığınırım. Besmele'den önce yapıyoruz bunu üstelik. İlk işimiz olarak hep besmeleydi ya, işte bu konuda Euzu billahi mineşşeytanirracim daha önce geliyor. Sonra bu eylemimizi, bu sözümüz, bu fiilimiz, bu kavlimizi, bu kabulümüz, bu reddimizi Allah adına yaptığımızı beyan ediyoruz. Sonunda boşa gitmesin diye diyoruz ki Bismillah. Misafire ikram mı ediyoruz? Allah dedi diye yapalım da boşa gitmesin. Karşılığını Allah'tan alalım. Anne babaya hürmette mi bulunuyoruz? Çocuklarımıza, küçüklerimize şefkatli, merhametli mi davranıyoruz? Rızık teminine sayu gayretimiz mi var? Bir Safa'ya, bir Merve'ye mi gidiyoruz? Allah dedi diye yapalım. Çünkü boşa gider değilse, karşılığında Allah'tan cennet bekleyelim. Birileri birilerine iyilik mi yapıyorlar? Bunu Allah dedi diye yapsınlar. Bismillah ile karşılığında Allah'tan cennet beklesinler. Sonra Allah'a hamdü sena ile başlıyoruz sözümüze. Bilmeyizdi aslında nasıl başlanacağını. Allah öyle öğretti. Peygamber öyle uyguladı. Elhamdülillah de dedi Allah. Biz de öyle söylüyoruz. Hamde layık, övgüye layık bir tek o var, onu biliyoruz. İşin başında onun sözcülüğünü yapacağımızı kendimiz hatırlıyor, karşımızdakine söylüyoruz. Elhamdülillah, öyle demek zorundayız. Bir de aleyhissalatü vesselam Efendimiz, onun bu işe layık, yani salatü selam söylenmeye, kendisine gönderilmeye layık olduğunu biliyor, bu bilincimizi eylem olarak uyguluyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, Peygamberim, Efendim, örneğim, rehberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme sen salatu selamlarımı ilet. Dualarımı, en iyi dileklerimi, selam ve selamet temennilerimi ilet ya Rabbi diyoruz. Arkasından da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemden öğrendiğimiz kimi duaları okumamızın bize yararlı olması dualarını sıralıyoruz. İşte bugün Saat suresine başlarken bu duygularla başladık. Çünkü son dersimizde okuduğumuz bölüm, son sohbetimizde gündemde tuttuğumuz bölüm, kıyamette insanların kimilerinin cennete, kimilerinin cehenneme gideceği gerçeğiyle bitmişti. Ayet 64. Bütün bunlar gerçeğin ta kendisi diyordu Allah. Cehennemdekiler yarışacaklar, birbirleriyle mücadele edecekler, tartışacaklar, birbirlerine lanetler yağdıracaklar, hep senden oldu diyeceklerdi. Onlar demeye devam ediyorlar ama Allah onu şimdiden bize haber veriyor. Herkes öldükten, hiç kimse kalmadıktan sonraki bir haberi. Neden öyle diye düşünüyoruz? Bulabildiğimiz bir sebep şöyle ama aslını, esasını Allah bilir, tam bilmiyoruz da bulabildiğimiz bir sebep, Kur'an'da bize anlatılanlardan anladığımız bir sebep, Allah şimdiden uyarıyor bizi peygamberimizle. Çünkü 65. ayet öyle başladı. Ben işte bunları size uyarıyorum. Ben size bu konuların uyarısı olarak görevlendirilmişim. Ben münzirim. Ben cenneti kaybedersiniz ha. Bakın değilse cehennemi boylarsınız ha. Diye uyarmaya geldim diyordu Peygamberimiz. Çünkü uyarının mihveri şuydu. Ve mâ min ilahin illallahul vahidul kahhar. Allah sadece vahid, tek olarak kahhar, her şeyi kahretmeye, mahvetmeye, yok etmeye, dilediğini yapmaya, ama zulmederek değil, haksızlıkla değil, yani birilerinin hakkını yiyerek güçlüyüm ben diye kendi saltanatını zulüm boyutuyla icra ederek değil, ama kahhar, karşı gelinmez bir güçle. Allah tek ilahtır. Kulu kölesi olunacak tek varlık. Sözü dinlenecek tek varlık. Yolunda gidilecek tek varlık. Boyun bükülecek tek varlık. Boynumuza ipini geçireceğimiz, nereye çekerse oraya gideceğimiz tek varlık olarak işte bir tek Allah var. Bunun uyarısıyla geliyor Peygamberimiz. Onu bize uyarmaya, haber vermeye, öyle yaşayanların cennete gideceğini, geri kalanların cehennemi boylayacağını haber vermeye görevli. O Allah, ayetin devamında, bir sonraki ayette, 66. ayette, bütün semavat ve arzın Rabbi, arasında ne var ne yoksa onların da Rabbi olarak tanıtılıyor. Bir de aziz, bir de gaffar. Yani böyle bir Allah sizin endişe edeceğiniz, korkup ne yapsam ki diye şaşıracağınız bir Allah değil. Evet, karşı gelinmez bir Allah. Yenilmez bir Allah. Ne dediyse dediği gibi yapan bir Allah. Mağlup edilmez bir Allah. İzzet ve şeref kendisinin olan bir Allah. Ama aynı zamanda gaffardır. Aff ve mağfiret sahibidir. Gufranı vardır. Yapılan ibadet ve itaatları, bütün bir hayatı tek tek ve hepsini şöyle bir affa layık ya da yanlışları yok kabul etmeye, eksiklikleri tam kabul etmeye layık görüverdi mi, yeter artık ötesi, merhamet sahibidir. Gufranıyla bağışlar bitirir. Yani eksiği kapatıverir, tam kabul eder. Yanlışı görmezlikten gelir, yok kabul eder. İşte öyle bir Allah. Bu Allah'ın sözcüsü olarak Peygamber bu noktada 67. ayette bizi tek tek bir bir tutuna tutuna baka baka duya duya öğrene öğrene kabul ede ede imanımızı tazeleye tazeleye Saat suresinin Saat şeref bölümünün doruklarına tırmandıran 67. ayette şöyle diyor Peygamberimiz. Böyle demek zorunda. Kul huve nebeun azim. Söyle, şunu söyle. Şöyle söyle, de ki artık bundan sonra gündemine al şunu, şu gerçeği. Sen artık bunu konuş. İnsanlar ne konuşursa konuşsunlar, senin söyleyeceğin şu olsun. Neymiş o? Huve nebeun azim. O büyük bir haber. Azim bir haber. Azametli bir haber. Azim, Kur'an'da değişik olaylarda, değişik bölümlerde karşımıza çıkan bir sıfat. Hatta cehennemdeki azabın azim olduğunu ama Allah'ın da azim olduğunu, bu haberin de azim olduğunu öğrenince bir de isterseniz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakının azim olduğunu söylersek bütün bunları öğrenince galiba bir sınır, bir çerçeve çizilmiş olacak. Ve inneke le ala hulukun azim. Sen gerçekten bir huluk azim, azim bir ahlak üzeresin. Ve Allah azim şan diyoruz. Allah azimdir. Cehennemdeki azapların azim olduğunu biliyorsunuz. Allah düşürmesin. Peki nedir azim o zaman? Türkçe'ye nasıl çevirsek? Bilmem ki herkes kendi anladığını Türkçeleştirse, onu öyle bilse belki daha güzel ama ben kendi anladığımı size aktarmaya, size duyurmaya çalışsam, becerebildiğim kadar sizin düşünmenize yardımcı olsam, şu anda da bugüne kadar da yaptığımız bundan başkası değil. Ben gibi inanın diye anlatmıyordum biliyorsunuz. Ama bu dini öğrenelim diye anlatıyordum. Bu kitap bizim kitabımız. Bu kitabı öğrenmeyi kafaya takmak zorundayız. Ne zaman mı? Hayattayken, can boğaza gelmeden. Ama benim 3 günlük ömrüm kalmış. Ben yaşım 70, işim bitmiş mi diyorsunuz? Ya da daha önümde nice günler var, hele şöyle bayramlar gelsin, Ramazanlar gelsin, cumalar olsun, ölümler, dirimler olsun, nişanlar, düğünler olsun, ondan sonra demeye kimin hakkı var? Hemen. Ama siz galiba hayatınızda en çok kullandığınız azim kelimesiyle bunu daha iyi anlayacaksınız. Hani bazen arada bir namaz kılarsınız değil mi? Sözümü bilerek böyle söyledim. Her zaman namaz kılınır mı? Bazen yemek yiyoruz, bazen oturuyor sohbet ediyoruz, arada bir uyuduğumuz, hatta başka şeyler yaptığımız da oluyor, bazen de namaz kılıyoruz. Yani her namazı kılmak ayrı şey, her zaman namaz kılmak ayrı şey. Değil mi? Bazen namaz kılıyoruz. Allah rızasına uygun bir programla namaz kılmamızı bize kolay kılsın. İşte o namazlarda abdest aldınız, hazırlandınız, ruhen bir hazırlığınız vardı, bitirdiniz. Şöyle yönünüzü döneceğiniz tarafa doğru döndünüz. Eyleminizde istikametinizi belirlediniz. Temizliğinizi yaptınız. Hatta çırılçıplak çıkılmazdı bu eyleme. Giyindiniz, kuşandınız derken vakti gelmiş bir tapınma, bir kulluk, bir ubudiyet adına onun, o büyüğün, en büyüğün huzurunda Allahu Ekber diye durdunuz, sen en büyüksün diye. Sonra okudunuz, mesaj aldınız, tekmil verdiniz, dediğinizi dinlediniz, ağzınızdan çıkanı kulağınız duydu mu? Öyle kılacaktınız değil mi? Ağzınızdan çıkanı kulağınız duymak, bu tabiri biliyorsunuz. Yani ne dediğinizin farkında olacaksınız. Sonra ya Rabbi sen ne kadar büyüksün, sen en büyüksün, daha büyüğü yok. Şu denilenler bunu bana defalarca anlattı. Bir kere daha anladım ya Rabbi. Gerçekten sen en büyüksün dediniz ve Allahu Ekber belinizi büktünüz. Dik kafalılığa gerek yok. Ukalalığa gerek yok dediniz belki de. Önünde saygıyla eğildiniz. Hürmetle eğildiniz. Çaresiz eğildiniz. Başka çareniz yok ki, isterseniz eğilmeyin. Hadi kaldırın kafanızı. Durabildiniz mi? Olur mu öyle şey? Onun o mesajının karşısında eğilmekten başka çare mi var? Bana şöyle bir itiraz gelir mi ki, yani ben böyle eğilmiyorum, rahmetli babamı öyle eğilir görmüştüm, ben de yapıyorum. O bilemiyorum, ona nasıl bir yorum getirsek, o senin sorunun deyip geçmek galiba kardeşlik anlayışına aykırı. Ben öyle diyemeyeceğim ama onu bir başka celseye, bir başka zamana bıraksak, onu yine konuşsak seninle. Fakat öyle olmalı değil mi? Azim olan Allah'ın huzurunda eğildiğini beyan ediyorsun ama dinle, Sübhane Rabbiyel Azim demiyor musun yoksa? Tabi eğer bilmeden diyor idiysen, bugüne kadar hiç düşünmeden söylemişsen o ayrı. Bundan sonra düşünmeye çalış. Ya Rab, ey benim Rabbim, Sübhansın sen. Tüm eksik ve noksan tanıma ve tanıtmalardan uzaksın. Ve sen ey Allah'ım, seni ben azim biliyorum. Dost ve düşman, kabul eden ya da reddeden hiç fark etmez, senin huzurunda eğilmek zorunda. Senin huzurunda insanlar eğilmek zorunda. Ben onlardan ayrı gönül rızasıyla eğiliyorum. Seni memnun etmek için eğiliyorum. Ben huzurunda eğiliyor, bel büküyorum ya Rabbi. Ben huzurunda eğiliyor, baş eğiyorum ya Rabbi diye Allah'ın azim olduğunu haykırıyor, söylüyoruz. Allah'ı tesbih ediyoruz. Tekrar tekrar, başka bir biçimde, başka bir şekilde de yapabilirsiniz. Mesela Sübhanallahi ve bihamdihi estağfirullahel azim ve etubu ileyh. Bak bu modelinde de Peygamberimiz bir azim sözü ediyor. Sübhanallahel azim, Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahel azim şeklinde de yine rükuda tesbihat modelini Peygamberimizden öğreniyoruz. Yani karşısında insanların, varlıkların saygıyla eğilmek zorunda oldukları, dost düşman kim olursa olsun onun azametini, yüceliğini kabul etmek zorunda oldukları boyutta bir yücelik. Ne dersiniz? Peygamber ahlakı konusunda da aynı şeyleri söyleyebilir miyiz? Yani sadece Müslümanlara göre mi ahlaklı, öyle diyebilecek miyiz? Hayır, gerçekten o inanana göre de inanmayana göre de hep ahlakı yüce bir şahsiyet olmuştur. Herkes onu öylece bilmiş ama birkaç densiz, birkaç gerzek çıkıp da yok efendim belki de diye dil uzatmaları, ağız eğip bükmeleri onun öyle olmadığına hiç de işaret olmayacaktır. Evet, kul huve nebeun azim. Şimdi bir azim haberden söz edeceğiz. Korkunç mu? Diyemiyorum. Müthiş mi? Belki. Ya da azamet sahibi desem anladınız mı? Ya da anlamaya çalışın. Öyle büyük, öyle büyük, öyle etkili, öyle etkili bir haber ki herkes bu haberden etkilenir. Herkes bu haberin büyüklüğünü kabul eder. Hiç kimse itiraz edemez, hiç kimse reddedemez bunu. Reddetmeye çalışanlar da sonunda yenilmek, yüzüstü sürünmek zorundalar. Çaresiz, hatta tarihte nice örnekler var bu konuda. Ad kavmi, adi herifler, Semud kavmi, Semudi insanlar ya da Nuh kavmi, Lut kavmi, Eykeliler, Medyenler, Firavun oğulları. Hatta Firavun da öyle yüzüstü kala kalmış sonunda. Ya da Semud kavmi için Allah öyle anlatır. Onlar dağar ve diyarında diz çöküp yüzüstü kala kaldılar. İşte bu bir haber. Hatta belki de insanları şaşkınlığa çevirecek kadar azim bir haber. Aman, bu ne böyle dedirtecek bir haber. Herkesi ilgilendiren, her zamanı, her mekanı ilgilendiren bir haber ama tutun ki bu haber karşısında insanlar yine de entüm anhu muridun yüz çevirmeye başladılar. Bunca önemli habere rağmen. Akşam haber almıştınız. Ailenin en büyüğü ölmüştü. Dün sabah haber almıştınız. Bütün iş piyasanız bitmişti. Haber almıştınız. Kurtuluşunuzun ümidi kulağınıza gelmişti. Haber almıştınız. Çocuğunuz geliyordu. Haber almıştınız. İnsanlar ölüyordu. Savaşlar, barışlar, depremler, yangınlar, seller, felaketler, kuraklıklar, kıtlıklar oluyordu. Haber alıyordunuz. Başa geçenler, alta düşenler, koltuğa oturanlar, koltuğu devrilenler, yatanlar, yuvarlananlar vardı. Haber alıyordunuz. En büyük haberler. Kimsenin duymadığı, ilk defa size duyurulan haberler. İnsanlar, habercileri oraya sızdırmışlar. Bütün dünyadan önce size haber ulaştırıyorlardı. En büyük haberler onların haberleriydi. Flaş haberler. En büyük puntolarla yazılacak haberler. Bir gazetede en büyük puntoyla yazsanız, herhalde gazete sayfasını bir kelimeyle bari doldurmak zorundasınız. Öyle değil, gazeteye sığmaz büyük haberler. Yani bir gazeteyle anlatılmaz haberler. Binlercesini yan yana koyun, yine daha büyük haberler. İşte Kur'an böyle bir haber. Zaman ve mekandan münezzeh. Çünkü zamanı ve mekanı yaratan Allah'ın, zamansız ve mekansız yaşayamaz insana ilettiği haberler. Ne kadar müthiş, ne kadar azim haberler bunlar. Yeryüzünde tarihin derinliklerinden bu yana büyük haberler dinleyin. Bir devlet batmış, bir devlet çıkmışa kadar, savaşta binlercesi ölmüş ya da uçak düşmüş, kaza olmuş, deprem olmuşa kadar yüzlerce, binlerce, milyonlarca insanı ilgilendiren, zamanı, mekanı alabildiğine yaygın biçimde etkileyen haberler düşünün. Peki zamanın tümünü, olduğu günden öncesini, olduğu günden sonrasını ilgilendiren bir haber söyleyin. Tüm zamanı kuşatsın. Peki ya bütün mekanları ilgilendirsin? Nerede kim yaşıyorsa herkesi ilgilendirsin bir de. Bütün insanları, her zamanı, her mekanı ve her insanı ilgilendiren bir haber söyleyin. Var mı Kur'an haberinden başkası? Peki neden bundan haberin yok? Vallahi ben sadece haberler konusunda diyenleri bilirsiniz. Başka değil, bir başka program beni enterese etmiyor ama haberler... Yani tamam, öyleyse alın size en büyük haber. Daha büyüğü olmayan haber, en büyük azim haberden söz ediyoruz. Peki Kur'an nasıl bir haberdir? Allah'tan gelişiyle, peygambere gelişiyle, kitap oluşuyla, haber kaynağı, temel haber kaynağı oluşu, yani ahiretiyle, kıyametiyle, cennetiyle, cehennemiyle, insanların çatlasalar patlasalar bile, birbirlerine destek olsalar, sıkı tutun, tutunun birbirinize yardımcı olun deseler bile ulaşamayacakları, öğrenemeyecekleri haberler var. Kur'an haberi, geçmişten geleceğe haberler, gelecekten günümüze haberler, herkesten herkese haberler ama en bilen, tam bilen, mükemmel bilen, yanılmaz bilenden haberler var. Buna rağmen insanlar yüz çeviriyorlar. Dinlemiyorlar. Hayret doğrusu. Ma kâne liye min ilmin bil mele'il âlâ iz yahtasımûn. Değilse bunu peygamber nereden bilseydi? Bakın ki hemen iki ayet, üç ayet sonrasında anlatılacak bir özel haber, insanlığın tümünün istisnasız hepsinin kesinlikle bilemeyeceği, Ama Allah bildirdiği için ondan öğrenenlerin bildiği bir haberle devam ediyor Allah. Adem olayı. İlk yaratılış. Henüz Adem yok ortada. Yani Allah meleklerle Adem'in yaratılışını konuşuyor. Adem oğulları, Adem yok ki oğullar olsun. Adem'in nesli, sen ve ben, daha sonrakiler, bu işin ilki yok ki ortada, sonrakiler olsa, şeytan, iblis olarak yani önce ve Adem'in yaratılışı, melekler, Allah olaya hakim, her zamanki gibi, her mekandaki gibi. İşte bunu haber veriyor Allah ve peygamberine şöyle dedirtiyor. Söyle onlara, bunu öyle bilsinler. Bu bir büyük haber, bu müthiş bir haber, bu azim bir haber ama siz yüz çeviriyorsunuz. Ne bileyim ben, şu mele-i alada, hani melekler aleminde, Allah'la melekler konuşurlarken, Allah'la iblis konuşurken, onların tartışmaları, onların birbirlerine karşı karşı konuşmaları konusunda ben orada değildim ki, bilmezdim ki ben kendi kendime. Ama nereden biliyorum, söylüyorum onları? İn yuha ileyye illa ennema ene nezirun mübin. Başka değil. Bu bana vahyolunuyor. Ve ben o vahiyle apaçık net bir uyarıcı olarak huzurunuzdayım. Bu bana vahyolunuyor. Allah bana bu bilgileri veriyor. Vahiyle verilen bilgiler bunlar bana. Ben de o bilgileri size aktarıyorum. Benim özelliğim bu. İşte o habere geliyoruz. Peki Kur'an'da sadece bu haber mi büyük? İsterseniz açın Kehf suresini. Ashab-ı Kehf'ten söz ederken Allah'ın en acayip olayı budur zannetmeyin diyordu. Devamında çünkü Musa Hızır kıssası, Zülkarneyn kıssası gelecekti. Dahası daha nice özel haberler. İşte Kur'an böyle azim haberlerle dolu. Ya da Kur'an'ın kendisi bir azim haberdir. Düşünebildiniz mi? Ben ifade etmeye çalıştım ama Allah size de bana da yardım etsin. Yani ne dediğimi, nasıl diyeceğimi bilemiyorum diye başladım. Onu biliyorsunuz. Bir mazeret beyanı aslında, kabul edin. Yani Kur'an'ın, Allah'tan bize bir haber olarak gelen Kur'an'ın bizzat gelişini düşünebildiniz mi? Ne kadar enteresan değil mi? Kur'an Allah'tan geliyor. Allah nerede? Neredesi olmaz Allah'ın. Ama Allah'tan bir irtibat, Allah'la bir ilgi, Allah'la bir diyalog ve Allah çoğu zaman Cebrail'le, bazen doğrudan, kimi zaman rüyada, kimi zaman bir başka yolla ama peygambere haber ulaştırıyor. Zaten her peygamber bu anlamda nebidir, yani haberci, ennebe kelimesiyle, kul huve nebeun kelimesiyle, Nebi kelimesini birlikte düşünün ve aynı zamanda bunun topluma yansıtılması göreviyle elçidir, yani Resul'dür. Her peygamber hem Resul hem elçidir bu anlamda. Hem de Nebidir, yani habercidir bu anlamda. İşte benim görevim bu diyor Peygamberimiz. Ben elçi, ben haberci, ben Resul, ben Nebi olarak sizi uyarıyorum, cehennem var demeye görevlendirildim. Cennet ama kaybedersiniz demeye, uyarmaya görevlendirildim. Gelin beni dinleyin diyor sanki Allah. Şimdi dinliyoruz. İz kâle rabbuke lil melâiketi inni hâlikun beşeran min tîn. Fe izâ sevveytuhu ve nefaktu fîhi min ruhi fekâû lehu sâcidîn. İlkimize döndü söz. Hani hatırlar mısınız? İz, üzkür şeklinde bir Arapça kelimenin sanki kısaltılmışı şeklinde anlıyor tefsirciler. Hatırlayın, gündeme alın, dinleyin. Hani bir vakitler Allah, senin Rabbin olan Allah meleklere demişti ki, ben topraktan bir beşer, bir insan yaratacağım. Şimdi burada söylenilen olayın, bizim ilkimiz Adem'le ilgisini biliyoruz. Kur'an'da 7 surede anlatılan bir konu. Bakara'dan başlıyoruz. Araf'la devam ediyoruz. Böyle buraya kadar surelerde değişik yönleriyle Adem İblis olayı anlatılıyor. Burada anlatılan kadarıyla yine aynı olayı tekrar edeceğiz ama Kur'an'da anlatılan kıssalar, peygamber kıssaları konusunda yine anladığımız prensibi tekrar edelim. Allah Kur'an'da bir kıssa, bir peygamber kıssası anlatacağında o kıssanın bize yönelik ibret alınacak tarafını, yani emrini ve nehyini haber veriyor, biz o yönüyle örnek alıyoruz. İşte burada da, burada anlatıldığı kadarıyla ben Adem İblis olayını tekrar edeceğim, ama zorunlu anlaşılması gereken yerler olursa onlar adına diğer surelerden alıntı yapmaya çalışırız. Adem olayı. Mesela Bakara suresinde benim halifelik, yani Allah'ın yeryüzünde halifesi olmam özelliğim bana anlatılırken, ama dikkat et karşında iblis var denilerek sanki iblisle Adem birlikte bana tanıtılır. Lakin Araf suresinde konu biraz farklı. Orada da denilir ki ey sen insanoğlu, ey Kur'an'ın muhatabı, senin sırat-ı müstakimde dosdoğru yürüyüp cennete gitmen gerekiyor. Bu görevi yürütürken dikkat et ama o yolun üzerinde bir de iblis var. Sağdan soldan, önden arkadan sana vurmaya hazır, seni o yoldan çıkarmaya hazır. Sen buna dikkat et deniliyor sanki. Bakalım Sa'd suresinde ne deniliyor? اِذْ قَالَ رَبُّكُ Senin Rabbin lil melaike meleklere demişti ki اِنِّي خَالِقُمْ بَشَرًا مِنْ طِينَ Ben topraktan bir insan yaratacağım. Bu toprağın farklı ayetlerde bazen balçık, bazen pişirilmiş bir çamur, bazen de toprak olduğu haber veriliyorsa, haşa ve kella, Allah'a ne dediğini bilmez diyemeyeceğimize göre, işte bunlar toprağın evreleridir deyip geçiyoruz. Yani işte balçıktı, sonra kurudu, sonra işte çamur oldu, sonra işte sertleşti. Bilmem ama, kimse yoktu ki zaten o zaman, bunu böylece anlıyorum. Yeni bir örneği de olmaz ki, hadi biz şimdi de yapalım da bakalım ne hale getireceğiz demeye de kimsenin iktidarı, gücü, kudreti yok ki. Öyleyse böylece anlıyorum. Allah topraktan bir insan yaratacağını meleklere haber veriyor. Sorular ve sorular. Kulluğa yönelikse cevap arayacağımız, değilse kaçacağımız sorular aklınıza gelmeye başladı mı? Acaba miktarı ne kadardı ki? Yeryüzünün neresindeydi ki bu yaratılan insanın toprağı? Nerelerden alınmıştı? Şimdilik çok o kadar lazım değilse isterseniz geçin, sormayın. Ya da bana sorarsanız cevabım baştan hazır, bilmiyorum. Lakin daha farklı sorular da var. Mesela Allah niye sorar ki? Allah bir konuda birine bir şey sormuşsa bilmediğinden olmadığına göre bu ona haber vermek manasına gelir mi ki? Ha o belki biraz lazım oldu değil mi? Yani Kur'an'da kimi sorular bulursunuz ama o sorular bize ne dersin? Senin bu konuda fikrin ne? Ya da biliyor musun anlatsana bunu bana anlamına bir soru değil biliyorsunuz. Ve ma edrake mel kari'a ya da ve ma edrake ma yevmul fasıl gibi sorular peygambere soru mu dersiniz? Ya da el hakka mel hakka nedir hakka bildin mi bilmek zorunda mıydın? Öyle bir soru anlamına gelir mi? Soran en bilen, tam bilen, alimül gaybi ve şehade olan, allamül guyub olan Allah olacak. Sorulan insan da innehu kâne zalûmen cehûlâ, cahilin ta kendisi olacak. Böyle soru olmaz elbette, onu biliyorsunuz. Peki bu ne ya? Anladığımız kadarıyla bir haber verme. Tabii melekler bu haberden etkileniyorlar. Anlayabildiğim kadarıyla üzülüyorlar. Eyvah diyorlar belki de kendi kendilerine. Sanki melekleri duyar gibi olarak ben öyle anladığımı söylüyorum. Yani bizim ne kabahatimiz vardı ki, bizim ne eksiğimiz var ki Allah kendisine kul köle olacak bir varlık yaratıyor. Evet her ne kadar kan dökecek, fesat çıkaracak biri de olsa ama ahseni takvim üzere olma özelliği de olan bir varlık bu insan. Yani anlıyoruz, zannediyoruz ki insanın ne olduğunu öğreniyorlar. Ben insan yaratacağım, halife yaratacağım deyince Allah, onlar bunun mahiyetini, ne idüğünü anlıyorlar baştan ve diyorlar ki, ya Rabbi biz tesbih ediyor, takdis edip duruyorduk, seni mukaddes biliyor, kutsuyorduk ama buna rağmen insan yaratacaksın ya, hizmette kusur mu ettik? Hürmette yanılgılarımız, eksikliklerimiz mi oldu ya Rabbi dercesine hallerini arz ediyorlar Allah'a. Ama onun öyle olmadığını Allah söyleyiveriyor onlara. Öyle değil diyor. Siz size düşeni yapın. Yani fe izâ sevveytuhu onu ben tesviye edip insan şekline getirip düzgün bir insan olarak ortaya koyup da ve nefaktu fîhî min ruhî ruhumdan ona üfleyince fe ka'u lehu sâcidîn sizin yapacağınız hemen secdeye kapanmak. Allah'ın ruhundan üflenmiş varlık, insan. Yani Adem Aleyhisselam'ın canlılığı Allah'tan. Peki ya seninki? Sana bunu söyleyenin ki, annen, baban, oğlun, kızın, hanımın, eşin, kocan, karın kimse, onlarınki kimden? Yani bizim canımız, bize can veren bu özellik Allah'tan değil mi, Allah'ın değil mi? Mülkü Allah'ın olan candan, ruhtan üfledi Allah. Değilse haşa şöyle anlar mısınız? Olur mu sizce? Allah'ın canı vardı, o canı aldı, insan ona takıverdi. Ben bittim, haşa, estağfurullah diye demesi bile hoşuma gitmedi değil mi? Yani Allah'ı öldüreceksiniz, onun ruhunu kullanacaksınız insanda. Öyle olur mu? Öyle değil ki. Allah'ın hay oluşu, diri oluşu kendinden. O bir başka şeye muhtaç olarak hay, yani diri, canlı değil ki. Ama ben ruha muhtaç, ben cana muhtaç, ben canlı eden birine muhtacım, yani Allah'a muhtacım. Allah beni canlı kıldı. İlkim, ilkim olan Adem'i Allah canlı kıldı. Ona ruhundan üfledi. Allah'ın olan bir ruh ona üflendi. Al, canlı ol diye sanki. Arkasından meleklerin görevi, fakau lehu sacidin, secde edecektiler. Boyun bükecektiler. Efendim acaba nasıl secde ettiler? Şöyle varıp da biz sana tapıyoruz, senin kulun kölen olacağız, sen en büyüksün, ey Adem ekbersin sen diye yere mi kapandılar? Öyle aklınıza geliyor mu? Olmaz öyle şey, onu biliyorsunuz olmayacağını. Peki Allah'tan başkasına secde edilmezdi. Yani sen haşa Allah'a secde ediyorsun, kabul de. Sen seccadeye de secde ediyorsun, sen yere secde ediyorsun, sen Kabe'ye doğru secde ediyorsun, sen Allah dedi diye secde ediyorsun, hatta bazen hastalığın nedeniyle önüne bir yastık koyuyor, ona secde ediyorsun, bazen eğiliyorsun, öylece secde ediyorsun, hiçbir yere alnı koymadan, yani emre boyun eğiyorsun, öyle değil mi? Peki öyle deseydik, yani ben öyle emredince beni dinleyeceksiniz, itaat edeceksiniz, öyle değil ama secde edeceksiniz demiş Allah. Onun için böyle bir secdeden söz ediyoruz. Meleklerin secdesi benimkine benzemez. Zaten bir defa olan ya da hep onlar tarafından yapılan bir secde. Adem'e doğru Allah dedi diye Adem için Adem noktasında Allah'ın belirlemesine boyun büken tüm melekler fesecedel melaiketu kulluhum ecmaun, hepsi secde ettiler. Tamam ya Rabbi, dediğin gibi ya Rabbi, boyun büküyorum ya Rabbi dediler. Benzer ifadeleri sanki Allah Kur'an'da bize de yönetmiş gibi geldi mi size de? Bilmem o tür bir çağrışım yapabildik mi? Mesela diyelim ki İnşikak suresinde, Kur'an okunduğu halde bu insanlar neden secde etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğu halde deniliyor. Yani Allah kendilerine bir şeyler dediği halde neden boyun bükmüyorlar anlamına gelmez mi? Tamam ya Rabbi, kabul ya Rabbi, dediğin gibi ya Rabbi, sen dedikten sonra tamam ya Rabbi demek zorunda değil miyiz? Öyle anlıyorum. Yani secde etmek, denilene boyun bükmek, bütün meleklerin başka seçeneği de yoktu zaten. Peki öyle bir seçeneği olan var mı içlerinde? İradeli bir varlık, iblis var. Melek değil o. Bir başka sure, işte burada zorunlu ihtiyacımız oldu. Bir başka sure kâne minel cinni dediği için cinlerden o, melek değil ve illa iblis, o secde etmedi. Peki anladık ama meleklere emredilmişti. Bu neyin nesi, nereden çıktı demeyin. Mesela Araf suresini okuyun, diyecek ki Allah orada kâle mâ mena'ake ellâ tescude iz amartük. Emrettiğim halde neden secde etmedin dediğine göre meğer ona da emretmiş. Ama ya Rabbi, yani şimdi bunu biraz daha açık söyleseydin demeyeceğiz tabi. Daha ne ki, Allah kendine göre açık söylüyor elbette. Kur'an bize göre gönderilseydi Kur'an olmazdı. Allah'a göre olunca işte Allah en güzelini biliyor zaten. Bakın Kur'an'daki ayetleri, sıralamaları, Allah'a göreliğini ne kadar da net, apaçık görürsünüz bu büyük haberin bütün haber birimlerini. O neyin nereden sonra, hangi konunun neden sonra, hangi konunun ne kadar ayetle anlatılacağını en bilen ama tek bilen olunca bize düşen ha bu güzelmiş demek ve teslim olmaktır. İlla iblis. Fakat iblis müstesna. Yani iblis yanaşmadı secdeye. Boyun bükmedi. Tamam ya Rabbi dediğin gibi olsun demedi. İstekbara, kendini büyük zannetti. Büyüklenmek istedi. Büyük havalara girdi. Büyük büyük takılmak istedi hayata, öyle kabul etti kendini ama ve kâne minel kâfirin, Böylece kafirlerden oldu. Peki daha önce kafirler mi vardı demeyin. Yani kafirlik işte bu olduğu anlayın. İşte ondan sonra isyanlar başladı. Efendim daha önce benim bilmem gereken bu. Ben buradan başlıyorum hayata. Ben ilk isyanı iblisle öğreniyorum. İlk karşı gelme, ilk secdeden sanki nefret etme, istiğna dediğimiz ihtiyaçsız farz etme, istikbar dediğimiz kendini büyük görme özelliğini ben ilk defa insanlık hayatında ilk defa burada görüyorum. Melekler var boyun büküyorlar, iblis var karşı geliyor ve Adem var imtihan konusu. Ben var yani. Ama sonra cennete giren Adem'le hanımı Havva eşi, annem ve babam orada Allah'ın net emrine onlar da isyan ediyorlar. Ağaçtan yemeyecekler diyorlar. Ben onu düşünüyorum. Demek ki insanlık tarihinin ilk iki suçu karşımda. Yapmamam gereken iki tavır. İblis gibi olmamalıyım. Adem ve Havva'nın yaptığı gibi yapmamalıyım. Peki acaba onlar bu yanlışlar karşısında nasıl bir tavır takındılar dersiniz? Yani onlar bu yanlışlarında, bu isyanlarında ne yaptılar sonrasında? Bakın Kur'an'a göreceksiniz. Özün özü, özetin özeti olarak hatırlatalım. İblis dedi ki, beni sen saptırdın. Yani suçu Allah'a attı. Adem diye birini yarattın. Sonra beni onunla imtihan ettin. Olmasaydı ben de imtihanı kaybedenlerden olmazdım. Böylece suçlu Allah oldu. Ama Adem ile Havva dediler ki, biz kendimize yazık ettik. Ya Rabbi affetmez, merhamet etmez, mağfiret etmezsen mahvoluruz dediler. Döndüler Allah'a, tevbe imkanı buldular ve affedildiler. Ben de örnek alacağımı bildim böylece. Yanlış yaparmışım ben de. Yanlış yapabileceğim, böyle yaratılmışım ama iblis gibi değil, dik kafalılık ederek, suçu başkasına atarak değil. Çocuğunda yanlış mı gördün? Çocuğun gidişatı bozuk mu? Kafası mı bozuldu, düzeni mi bozuldu, hatta stresin sıkıntısının içinde ne yaptığını bilmez deli divane mi oldu? Tuhaf vesveseler, karma karışık duygular dünyası işte onu çepeçevre kuşattı mı? Dönüver kendine Adem'le Havva gibi, biz kendimize zulmettik ya Rabbi, acaba ne yapmalıydık diye yeniden düşün Kur'an'la beraber. Gerçekten göreceksin, Allah sana öğretecek, tevbe imkanı bulacaksın, değişecek ve çocuğun da değişecek. Ya da sen de, işin de, aşın da, çevren de değişecek, daha iyi olacaksın. Çünkü Kur'an'a bakın, mesela Bakara suresinde, sanırım 271. ayet, ya da Ali İmran suresinde, 195. ayet, veya Maide suresinde, 12. ayet, ya da Ankebut suresinde, kaçıncı ayet olduğunu şimdi hatırlamıyorum, benim dediğim gibi şöyle şöyle yaparsanız, sizin dünyadaki bozuk düzeniniz düzene girecek, sizin huzursuzluklarınız bitecek, sizin yanlışlarınız düzenlenecek, dünyadaki mükafatınız bu. Yani yanlışlıklar, kötülükler örtbas edilecek, yok edilecek, ortadan kaldırılacak huzursuzluklar, ama bu dünyadakine karşılık bir de ahirette cennet var diyor Allah. Böyle bir reçete öğreniyoruz Kur'an'dan. Allah sordu şimdi iblise, ya iblis, مَا مَنَعَكْ اَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيْ Ben elimle yaratmıştım. Ona neden secde etmedin? Ne engelin vardı? اِسْتَكْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ Aslında büyük müydün? Öyle mi oldun? Öyle mi zannettin? Ya da o havaya mı girdin? Büyüklük mü tasladın? Nedir senin halin? Ben elimle yaratmıştım. Ne dersiniz? Allah eliyle nasıl mı yarattı? Geri dönün, vazgeçin bu sorudan. Çünkü Allah'ın hangi yaptığına, hangi yapmadığına, hangi özelliğine, hangi sıfatına nasıl demeye nereden cesaretiniz var? Allah duyar değil mi? İnanıyorsunuz. Peki nasıl? İşte Allah gibi. Peki Allah görür mü? Amenna, elbette öyle inanıyoruz. Peki nasıl? Allah gibi. Peki Allah eliyle nasıl yapar? Allah gibi. Dahası Allah gibi yaratır. Başka bilmem ben demek zorundayız. İşte Allah eliyle yarattı ve dedi ki Adem konusunda iblis ve tüm meleklere, buyurun secde edin, ben öyle istiyorum dedi. Yani ben istiyorum, ben yarattım, ben ortaya koydum bunu. Bu başka birinin işi değil ki, size yön veren, size emreden, size hayat programı çizen benim. Buyurun beni dinleyin dedi Allah. Yoksa kendini büyük mü zannettin? Gerçekten büyük müsün? Öyle mi? Söyle bakalım. Sanki pişmanlığa, bir mazeret beyanına imkan mı hazırlıyor dersiniz? Bana biraz öyle geldi. Birlikte tekrar düşünelim isterseniz. Allah, tamam zaten ben senin ne niyet taşıdığını biliyorum. Al sana rahmetten ve merhametten kovulmak, al sana lanet, al sana cehennem demedi Allah hemen. Sanki ona bir fırsat tanıdı. Aman Allah'ım ne kadar büyüksün, ne kadar rahmet ve merhamet sahibisin, nasıl da bize öğretiyorsun. Peki ya sen, ey Saat suresiyle bunu öğrenmesi gereken Müslüman? Ne dersin hanımına veya kocana, oğluna veya kızına, annen veya babana, komşun ya da arkadaşın ya da ortağına ya da herhangi birine? Aynı hakkı tanımaya sen neden Allah'ın ahlakıyla ahlaklanarak yol aramıyorsun? Bir imkan hazırla bakalım. Belki pişman olur o. Ya da belki kendince bir mazereti vardır. Ortaya koysun. Kendince diyorum. Aslı yoktur ama olsun. Belki de öyle biliyor zannedin. Hani vardır ya bir mazeret. Öyle yapmıştır. Öyle bilmiştir. Öyle anlamıştır. Öyle yanılmıştır. Ama bir hak tanıyın ona. Evet, o mazereti yerinde değilse sonra cezayı hak etmişse cezayı verin. Yanlışını ona anlatın. Doğrusunu ona söyleyin. Ama bir hak tanıyın ona, bir mazeret beyan hakkı tanıyın. Hele eğitimciler, yani tüm anne babalar, eğitimciler, tüm hocalar, öğretenler, öğreticiler, yani tüm insanlar, marufu emretmekle, münkerden nehyetmekle görevli bütün insanlar, karşınızdaki dik kafalılık ediyor, şeytanlık yapıyorsa bile bir hak tanıyın ona, konuşsun, dinleyin. Galiba hoca takımının en büyük belası. Meseleyi biliyor ya efendim. O gibileriyle kaç defadır tanıştı, görüştü, karşılaştı ya efendim. O hemen anında karşıdakinin ağzına lafını tıkacak ve haklılığını, onun haksızlığını beyan edecek. Sabret. Allah bilmiyor mu sanki? Daha fazla bilmiyor mu? Bak dinle. Ya iblis, ma menâke en tescüde limâ halaktu biyedey. Ben yaratmıştım elimle. Neden ona secde etmedin derken haşa Allah bilmiyor da öğrenmeye mi soruyor dersiniz? Haşa. Ya ne? Olay açığa çıksın. Bir konuşsun bakalım. Yanlışını anlasın. Kale ene hayrun min dedi o da. Mantığına bakın. Tam şeytanlık. Ben ondan hayırlıyım. Yani olsa ne yazar değil de hadi dediğin gibi olsun. Evet sen ondan hayırlı ol. Allah da desin ki tamam sen hayırlı, o senden hayırsıza sen ona secde et deseydi ne diyecekti ki? Ama yok işte, Allah'ı söz söyleme makamında görmeyince, Allah'ı hayata karışma makamında bulmayınca, Allah ilahtır demeyince, Rab'dır demeyince, kendince mazereti var, kendince programı var. Ben ondan daha hayırlıyım. Çünkü halakteni min nar, beni ateşten yaratmışın, ve halaktehu min tin, onu da topraktan. Biliyor onun topraktan, kendisinin ateşten yaratıldığını, ama özellikle biliyor onu da kendisinde Allah'ın yarattığını, kendisini yaratana kafa tutuyor. Sen anlamadın galiba. Bu ne biçim ne menem emir. Ben ondan daha hayırlıyken, yani onu neden yarattığını unuttun galiba. Benim yaratılışımı unuttun galiba. Benim aslım onun aslından. Benim nüvem onun nüvesinden. Benim asıl ana maddem onun asıl ana maddesinden daha üstünken, bunu sen bilemedin, anlayamadın. Kimin kime secde edeceğini, kimin kime boyun eğeceğini bilemedin galiba diye haşa Allah'a akıl vermeye başladı. Sonra da kovulmayı hak etti tabi. Olur muydu öyle şey? Allah dedi ki, قَالَ فَخْرُشْ مِنْهَا فَاِنَّكَ رَجِيمٌ. Çık oradan. Haydi defol. Sen artık racimsin. Rahmetten, merhametten kovulmuşsun. Sen lanete layıksın. وَاِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَةِ اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ. Kıyamete kadar. Yeniden diriliş günü. Evet, hesap kitap günü, tamam. Yani sen hep layıksın bu işe. Hep benim lanetim seninle olacak. Peşin sıra lanet. Hep lanet, hep lanet. Allah'ın laneti ona. Ama o artık küstahtı. Artık yeni bir görev vardı kendiliğince. Hayatını kendi belirliyor. Düzeni kendi kuruyordu sanki. Döndü. O küstahlığın doruk noktasında bir örnekle dedi ki, Rabbi fe anzırni ilâ yevmi yubâsûn. Ya Rab dedi. Rabbin Allah olduğunu biliyordu aslında ama bunu eylem olarak ortaya koymamıştı. Onu ilah kabul etmemişti. Programcı biliyor ama kabul ettiğini beyan eden ameller ortaya koymuyordu. Dedi ki, ya Rab, öyleyse bana yeniden diriliş gününe kadar izin ver. Herkes ölecek. Herkes yeniden dirilecek ya, bakın ahireti de biliyor, yeniden dirilişi de biliyordu, işte o güne kadar izin ver dedi. Öyle olsun. Bu sefer o yeniden diriliş gününe kadar izin alırsa, ölmeyecekti, ölümsüzleşecekti, kabirde bir hayat olmayacak, yeniden dirilince başkalarından farklı olacaktı, istediği oydu sanki ama, Allah dedi ki, قَالَ فِاِنَّكَ مِنَ الْمُنْزَر۪ينَ Hadi sana izin vereceğim fakat, اِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ Bir döneme kadar, bunu sen bilmezsin. Anladığımız kadarıyla, kıyamette mutlaka kesinlikle ölenlerden olacak. O güne kadar yaşayanlar, elbette o gün herkes ölecek. Hayvanlar, insanlar, cinler ve melekler, Allah'tan başka bütün varlıklar ölümü tadacak. İşte bu da onlardan biri olacaktı. Denilir ki, melekler, küllü nefsin zaikatul mevt ayetini öğrenmişler, muttali olmuşlar. Aa demişler, İnsanoğlu demek sonu olan bir varlıkmış, ölecekmiş. Biraz hayıflanmışlar belki, ölümlü varlık diye. Sonra derken, küllü men aleyha fan ve yebka ve şu rabbik zil celal vel ikram ayetini öğrenmişler. Yani sadece Allah baki, cinler ve insanlar da ölecek ayetine göre. Aa demişler, meğer cinler de öyleymiş, onlar da ölecekmiş. Ama sonunda küllü şeyin halikün illa veçeh ayetiyle kendilerinin de ölümlü olduğunu anlayıvermişler. Evet, herkes. Bunun üzerine şeytan olan iblis, aslında iblis o cinin adı. Bu secde etmeme özelliğinden sonra o yaptığı işe şeytanlık diyoruz. Aslında şeytanlık bir sıfattır. İnsan yaparsa insan şeytan olur, cin yaparsa cin şeytan olur. Ama ilk örnek şeytan, ilk özel şeytan iblistir. Onun için şeytan denilince iblis, iblis denilince şeytan akla gelir. Hatta ben yaparsam ben şeytan, sen yaparsan sen şeytan, bu enteresan bir özellik tabi. Biz Allah korusun şeytanlık yapmaktan Allah'a sığınalım. İşte o iblis, o şeytan bunun üzerine dedi ki, قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَاُغْوِيَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ Senin izzetine yemin ederim ki kesinlikle mutlaka bütün hepsini, bu Adem'in nesli, bu Havva'nın çocukları, bu Adem oğullarının tümünü kesinlikle İğva edecek, saptıracağım, yoldan çıkaracağım, şaşırtacağım. Amma illa ibadeke minhumul muhlasin, senin halis muhlis, özden sana kul olan, işte o kulların var ya, onlara bir şey yapamayacağım. Müslümanlar, ey yanı başında şeytanla, cinle, melekle yaşayan insanlar, ben burada konuşurken, sen orada dinlerken, yemeğin başında ya da çocuğun elinden tutmuş veya sokakta ya da bir başka yerde bulunanlar, sizin dünyanızda da hemen yanı başınızda cinlerin, şeytanların, meleklerin olduğunu biliyorsunuz herhalde. İyi bilin ki o büyük şeytan, o iblis ancak halis muhlis kulları şaşırtamıyor. Allah öyle söyletiyor, o haberi bize Allah veriyor. Şeytan böyle dedi, yani izin yok onlara. Peki ne korkuyorsunuz bazen? Aman efendim, şeytan geldi, vesvese verdi, namazıma engel oldu, abdestimi şöyle oldu, bunalım geçiriyorum, gözüme görünüyorlar, kulağım duyuyorum. Evet, belki mümkün ama neden halis muhlis Müslüman olmaya çalışmıyorsun? Kurtuluşun tek reçetesi bu. Yani efendim, cin işi oldu, şeytan işi oldu, ilaç yaptılar ya da garaç yaptılar, sihir ettiler, büyü yaptılar. Yani cinler alabora ettiler, şeytanlar oyuncak ettiler. Tamam, bütün bunları bilebilirsin. Sen öyle dedin diye ben onun dışında bir formül ya da seni yalan çıkartmaya yetkim yok. Ama bakın, Allah bu surenin bu ayetinde 83'te ne dedi? Tekrar duyalım. İlla ibadeke minhumul muhlasin. Halis muhlis kullara zarar veremeyecek şeytan. Sen demek halis muhlis iyi bir Müslüman, dinin tümünü Allah'a ait kılan bir Müslüman değilsin de şeytan seninle oynama imkanı bulmuş. Tekrar edeyim mi? Sen dinin tümünü Allah'a ait kılan, bu tabir pek Türkçe'de yok, o zaman biraz açıklayalım. Yeme içmede, giyimde, kuşamda, giyinmede, soyunmada, evlenmede, boşanmada, sabahında, akşamında, gündüzünde, gecende, daha sayalım mı? Yani yapıp ettiğin, yapmayıp geri bıraktığın her şeyinde, evetlerin, hayırların, tamamların, devamların da Allah ne dediyse, Allah ne dediyse, peygamber nasıl örneklediyse şeklinde bir hayatın insanı olursan, şeytan sana hiçbir zarar veremeyecek. Bugüne kadarki falsolarından o yol bulmuş, imkan bulmuş, bir aralık bulmuş, içeriye girmişse, senin düzenini bozmaya çalışıyorsa, hadi dönüver tekrar iyi bir Müslüman olmaya. Başka çaren yok ki. Kale, Allah dedi ki, felhakku. Evet, işin doğrusu bu. Bu anlattığım böylece. Senin dediğin de öyle. Benim kullarımdan halis muhlis bana kul köle olanlara zarar veremezsin. Vel hakka yekul. Zaten ben doğruyu söylerim dedi Allah. İşte doğru söz. Le emle enne cehenneme minke ve mimmen tebake minhum ecmain. Seni ve sana tabi olan insanoğlunun, Adem oğlu Havva kızının hepsini birden cehenneme dolduracağım sizi dedi Allah. Yani şeytan iyi bir Müslümana zarar veremezmiş. Bunu Hicr suresinden öğrenebilirsiniz. 15. sure. Bunu Nahl suresinde daha net öğrenebilirsiniz. 16. sure, ayet 98-99-100. Bunu İsra suresinden öğrenebilirsiniz. Ama işte Sa'd da bunu anlattı. Kur'an bunu anlatıyor zaten. Ben halis muhlis Müslüman olunca, iyi bir mümin kul olunca şeytan ve dostları bana zarar veremezler kesinlikle. Belki onlardan gelen bir ezadır sadece. Yani hiçbir güç benim cennetime engel olamaz. Zarar odur elbette. Hiçbir güç benim cennetime engel olamaz. Beni cehenneme sürükleyemez ben istemezsem. Çünkü ben cenneti istersem Allah elimden tutacak. Ben Allah'ın kitabından tutacağım. O en güçlüdür, o çekince giderim. Ben cehennemden korkuyorsam, ona gitmek istemiyorsam, Allah'a sığınacak, onun kitabıyla yol bulacağım. Allah'ın kitabının bana gösterdiği yol kesinlikle beni cehenneme götürmeyecek. O zaman var mı öyle bir endişeniz? Öyle karamsarlıklarınız, problemleriniz, iç sıkıntılarınız, düşünce dünyanızdaki karanlıklar mı var, kaplamış mı sizi? Hadi tövbe edin, istiğfar edin, iyi bir Müslüman olun. Daraldınız mı? Sıkılıyor musunuz? Dünya başınıza dar mı geliyor? Bir abdest alın, bir Euzu Besmele çekin. Geçmedi mi? İki rekat bir namaz kılın. Geçmedi mi? Kur'an okuyun. Geçmiyor mu? Hadis okuyun. Yine mi geçmiyor? Bu şeytandan bilin ve vazgeçin. Dursun deyin. Olsun, sen devam et ama bana bir şey yapamayacaksın. Deyin bunu. Göreceksiniz, hiçbir etkisi olmayacak. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Çünkü o tür insanlar zaman zaman benim de karşıma geliyor. Yani inkar etmenizin, onun gördüm dediğini, onun duydum dediğini yalan saymanızın ne anlamı var? Evlendiğinin ikinci günü belki, banyonun penceresinden kocaman kapkara bir kafa sarkmış diyen birisi duydunuz. Ne yapacaksınız? Yalan efendim, gözüne görünmüş efendim. Yani gözüne görünmüş tabii canım, o da öyle söylüyor, gözüne görünüyor. Var veya yok, önemli olan görünmesi değil mi? Korkmuş ve ürkmüş. Aradan yıllar geçmiş ki banyoya kendi başına gündüz de giremiyor, gece de. Banyo yapmak için değil, sadece çamaşır koymak ve almak için de giremiyor. Peki ne yapacaksınız? Çare ne? Kolayı var. Bir meal okutun, okusun. Şöyle bir haftada bitirsin, yoğunlaşsın. Bir de Riyaz-ı Salih'in okusun bir haftada. Sonra anlatın durumu. İnsanların banyoya kendi başlarına giremeyeceklerini. Evet. Yanlarında birilerinin olduğunu söyleyin hatta. Onun zaten gözleri kocaman kocaman olacak. Korkacak biraz daha belki. Ama izah edin, deyin ki insan düşüncesiyle, inancıyla girer banyoya da, o eve de, odaya da, her yere de. Eğer düşüncelerin güzelse, Allah kaynaklıysa ne korkacaksın? Değilse kork tabii, girmesen de kork diyeceksiniz. Ve o hepten şifa bulacak Allah'ın izniyle. قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ. Şöyle söyle. Artık peygamberim, sözün sonuna geldin bu surede, şöyle söyle. Ben bütün bunlar karşılığında sizden bir ecir beklemiyorum, bir ücret beklemiyorum. Yani düşündünüz mü, bu bilgileri para vererek satın alacak olsaydık nereden bulacaktık? Bütün bir insanlık uğrasaydı nereden bulabileceklerdi? Mümkün müydü size göre? Hayır, peygamber karşında ücret beklemiyor. Peygamber yolunun yolcuları da bunları öğretirken ücret beklemesinler. Tarih boyunca vahyi gündemde tutan insanlar ne zaman ücret bekledilerse hüsranı kendileri davet ettiler. İslam'ı gündemde tutanlar, bunu kendilerine din edinenler, karşılığını Allah'tan beklesinler, mahlukat ve mevcudattan ücret beklemesinler. Aferin demelerini beklemesinler, giyim kuşamlarına yardımcı olmalarını beklemesinler, hediyelerini beklemesinler, alkışlamalarını beklemesinler, ücret olabilecek hiçbir şeyi beklemesinler. Yani Müslümanlıklarından dolayı imtihan konumlarının karşıdakilerin iyilik yapmasına sebep olmasına izin vermesinler. Efendim yani arkadaş beni çok sevdi de fazlaymış, üzerinde iki taneymiş, bir tanesi evde yedek duruyormuş, onu bana verdi, ben giyiverdim. Ya öyle mi? Peki neden o fazla fazla almasına sen imkan hazırlıyorsun böylece? Almasın, vardı bir tane, niye aldı tekrar? Efendim boşa gidecekmiş. Sen boşa gideceklerin atıldığı çöp kutusu değilsin ki. Sen Allah dininin sözcüsü, sen Allah dininin anlatıcısın. Ve ma ene minel mütekellifin. Ben bu işi zorlayanlardan da değilim. Yani işi zora sürükleyen, zora bükenlerden de değilim. İn huve illa zikrul alemin. Bütün bunlar, bu gündemde tutulanlar, bütün evren için, bütün varlıklar için bir zikirdir. Bütün evrenin gündemi budur zaten. Ay, yıldızlar ve güneş, semadakiler ve ötesi. Alemin, karıncalar, koyunlar ya da eşekler, atlar. Alemin, topraklar, sular, havalar, ateşler. Ama bütün alem, insanlar, cinler, melekler ya da bütün alem, bütün varlıklar, hepsi bunu gündemde tutuyorlar. Yani saat vel Kur'an-ı zikir, in huve illa zikru lil alemin. İşte bu asıl gündemde tutulacak konu. Peki buradan hareketle hatırladınız mı? Nasıl bir dinin müntesip olduğumuzu? Bizim dinimiz öyle bir din ki bu İslam dini. Bu dinin Rabbi Rabbül Alemin'dir. Bütün alemlerin Rabbi. Bir tek senin, benim, bizim köyün, bizim kabilenin, bizim insanların, bizim takımın değil. Bütün alemlerin Rabbi. Peki bu dinin peygamberi? O da rahmetelil alemin. Sana bana değil, sadece bütün alemlere rahmet. Kitabı o da zikrulil alemin. Hedefi, kıblesi Kabe de hudenlil alemindir. Ve le ta'lemunne nebe'hu ba'dahin. İşte bunun nebe'ni, bunun ana haberini, hani kul huve nebe demişti ya Allah, o büyük haberi çok yakında kesinlikle bilecek, mutlaka anlayacaksınız. Bugün anlamasanız da anlamak zorundasınız. Gelin şimdiden anlayın. Tenzilül kitabi minallahil azizil hakim. İşte o haber, yeniden gündeme getirilen, yeniden tekrar edilen, Zümer suresi adıyla karşımıza çıkan, Bismillahirrahmanirrahim, o büyük haberin bir bölümü. 39. bölüm, Tenzilül kitab minallahil azizil hakim. Bu kitabı, bu yasa ve yazgıyı, bu toplum içinde bireyin değişmez kurallarını belirten, gerçekleri anlatan bu kitap, aziz ve hakim olan, güçlü, mutlak galip, yenilmez, her yaptığı yerinde hikmet sahibi, yanılmaz bir Allah'ın indirmesidir. İnna enzelnâ ileykel kitâbe bil hak fa'budillâh muhlisan lehuddîn. İşte biz bu kitabı sana hakikat ortaya çıksın diye, Allah'ın tek Rab ve ilah oluşu gerçeğiyle senin ona kul köle olman gerçeği açığa çıksın, bu anlaşılsın diye indirdik. Öyleyse hadi Allah'a kul köle ol ama muhlisan lehuddîn. Hani şeytanın karışamayacağı, şeytanın yanıltamayacağı, şeytanın şaşırtamayacağı biçimde bir din sahibi olarak, zaten elâ lillâhi dînul hâlis değil mi? Aleyhissalâtu vesselâm, bir sure bitince sıradaki sureye başlayın ki o surenin görevli melekleri size istiğfar eder dediğinden, hem sözün orada bitmediğini beyan adına Zümer suresinden bir iki ayet okuyuverdim. Sübhaneke Allahumma ve bihamdik, eşhedü en la ilahe illa ent, estağfiruke ve etubu ileyk. Böyle dua etmemizi istiyor aleyhissalatü vesselam. Sözün sonunda ben de aynısını yapıp şöyle Türkçeleştirmek istiyorum. Allah'ım eksiksiz ve noksansızsın, tam ve mükemmelsin, sübhansın, hamdolsun sana, seni böyle biliriz. Bu uğurda can vermeye razıyız, şahidiz, şehit olmaya hazırız ki senden başka ilah yoktur. Kulu kölesi olacağımız, her dediğini dinleyeceğimiz, hayatımıza karışmaya yetkili tek varlık, tek ilahımız sensin ama bu inancımıza rağmen eksiğimiz, kusurumuz, kabahatımız, hatamız, isyanımız oluyor. Affınla, lütfunla, rahmet ve merhametinle mağfiretini isteriz. Eksikliklerimizi tam kabul et. Yanlışlarımızı yok kabul et Allah'ım. Anladık ki hedefte yanlışlar, plan ve projede hatalar varmış. Sana döndük, seni razı etmeye döndük. Dönüşümüzü yani tevbemizi kabul et. Razı olacağın bir hayatta istihdam et. Sonu cennet olan bir hayat lütfet ve bu hayatta kolaylıklar ihsan et. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.